2. Samuel kitabının 7. bölümüne geldik. Konu Tanrı'nın Davut'un evini kurma antlaşması. Tanrı'nın Davut'la olan antlaşması kutsal kitabın en harika bölümlerinden birini oluşturur. Kutsal kitabın bu noktadan sonraki mesajı Tanrı'nın Davut'a verdiği sözü temel alır. Davut, Tanrı'nın antlaşma sandığı için bir tapınak inşa etmeyi çok istiyordu ve Peygamber Natan plan hakkında onunla aynı fikirdeydi. Tanrı onu düzeltmek için Natan'a gözüktü. Çünkü Tanrı, Davut kanlı bir adam olduğu için onun tapınağı bina etmesini istemiyordu. Ne var ki Tanrı bu arzusundan ötürü onu onurlandırdı ve buna karşılık olarak Davut'un evini kuracağını vaat etti. Bununla sadece Süleyman'dan değil, Davut'un daha büyük oğlu olacak olan Mesih'ten ve onun sonsuz egemenliğinden söz ediyordu. Tanrı bu vaadini bir yeminle pekiştirdi Mezmur 89:34-37'de. Davut kendi soyundan gelecek olan bir kralın insandan daha fazlası olacağını anlamıştı. Doğrusunu isterseniz bu antlaşmayı bilmezseniz bu noktadan sonra peygamberlerin söylediklerini anlamak çok zordur. Birçok insanın peygamberlikleri incelerken kendilerini çaresizce kafaları karışık bir durumda bulmalarının nedenlerinden biri de böyle bir bölüme dikkat etmemeleridir. 2. Samuel 7. bölüm eski antlaşmada gördüğümüz bölümler arasında en önemli bölümdür. Yeni antlaşma olan İncil ya da sevinç getirici haber olan İncil, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kitabı sözleriyle başlar. Bu oldukça önemlidir. Neden? Çünkü Tanrı'nın Davut'a vermiş olduğu vaatler yerine gelmiş peygamberliklerdir de ondan. Melek Cebrail Meryem'e gözüktüğü zaman melek korkma Meryem dedi. Çünkü Tanrı'nın kayrasına kavuştun. İşte gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. O ulu olacak ve kendisine en yüce olanın oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecektir diyor Luka 1. bölüm 30-32 ayetlerde. İşte değerli dostum gördüğünüz gibi Tanrı Davut'a etmiş olduğu vaadi yerine getiriyordu. Elçi Petrus Pentekost gününde vaaz verirken anlatımına 2. Samuel 7. bölümden başlamıştım. Kardeşler, sizlerle ulu ata Davut'a ilişkin apaçık konuşmam gerekiyor, dedi Petrus. Kendisi öldü ve gömüldü. Mezarı da bugüne dek buradadır. O bir peygamber olduğundan, kendi soyundan birini onun tahtına oturtacağına ilişkin Tanrı'nın kendisine verdiği andı ya da yemini biliyordu demişti. Bunu Habercilerin İşleri 2. bölüm 29-30'da görüyoruz. Ayrıca Habercilerin İşleri 2 25-31, 34-36 ayetlerine de bakabilirsiniz. Petrus, Tanrı'nın Davut'a vaat etmiş olduğu şeyden söz ediyordu. Elçi Pavlos, Romalılar kitabında şöyle der. İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak için seçilip, elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selam. Tanrı, öz oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Bedence Davut'un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih'in diyor. Romalılar 1. bölüm 1-3 ayetler. Değerli dostum İncil, Rab İsa Mesih'in, ben İsa kilise toplulukları için bu olaylara tanıklık etsin diye size meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyuyum, parlak çoban yıldızıyım sözleriyle son bulur Vahiy 22 ayet 16'da. Bunlar İncil'de Davut'tan söz eden 59 ayetten sadece birkaçıdır. Eski antlaşma peygamberlerinin her birinin Davut'a ve Tanrı'nın kendisine krallık hakkında yapmış olduğu vaatlere döndüklerini göreceksiniz. Ne de olsa Tanrı'nın krallığı, Tanrı'nın Davut'a vermiş olduğu krallıktan başka ne olabilirdi ki? Örneğin Yeremya 23 ayet 5'i dinleyin. İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım. Günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Krallık peygamberlerin ortak konuları olmuştu. Kral sarayına yerleşmişti. Rab de onu çevresindeki bütün düşmanlarından koruyarak rahata kavuşturdu. O sırada kral peygamber Natan'a bak ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın sandığı bir çadırda duruyor dedi. Natan git tasarladığın her şeyi yap çünkü Rab seninledir diye karşılık verdi diyor 2. Samuel 7. bölüm 1-3 ayetlerde. Bu ayetlerin gerisine bakalım. Davut'un Yeruşalim'i alıp onu başkent yaptığını gördük. Sonra Sur kralı Hiram, Siyon dağı üzerinde Davut'a bir saray inşa etti. Sonunda Davut antlaşma sandığını Yeruşalim kentine getirdi. Bir gece Davut sarayındayken antlaşma sandığını düşünmeye başladı. Yeruşalim'de yağmur yağdığı bir gece olmalıydı. O kentte geçirdiği ilk gece yağmur yağmıştı ve bence de yağmurlu bir gece olmalıydı. Davut yağmur damlalarının dostu Hiram'ın kendisi için inşa ettirmiş olduğu sarayın damında çıkarttığı sesleri dinliyordu. Sonra bir çadırın içinde olan Tanrı'nın antlaşma sandığını düşünmüştü. Belki de çadırın rüzgarda sallanmasının çıkardığı sesi duyabiliyordu ve Tanrı'ya bir ev inşa etmek istiyorum diye düşünmüştü Davut. Davut, peygamber Natan'ı çağırmış ve ona yüreğinde olanları anlatmıştı. Ben sedir ağacından yapılmış bir evde yaşıyorum. Ama Tanrı'nın antlaşma sandığı bir çadırda duruyor demişti. Bu beni rahatsız ediyor. Natan, Davut'a planlarını gerçekleştirmesini söylemişti. Burada peygamberin hatalı olduğu bir durumu görüyoruz. Hatalı derken çok hatalı demek istemiyorum. Natan ne diyor? Git tasarladığın her şeyi yap çünkü Rab seninledir diye karşılık verdi. Ben de olsam aynı şeyi söylerdim. Örneğin eğer birisi gelip bana bu hizmet için Rabbin müjdesinin yayılması için sizin yayınlarınızı desteklemek istiyorum dese, doğrusunu bilmek isterseniz ona gidip dua edeyim ve yapılması gerekenin bu olup olmadığını öğreneyim demem. Evet, istediğimiz şey bu derim. Ama benim kararım değerli dostum, Tanrı'nın isteği olmayabilir. Benim görüşüm Tanrı'nın görüşü olmayabilir. Benim isteğim Tanrı'nın isteği olmayabilir. Natan'ın neler hissettiğini anlayabiliyorum. Davut'un planı doğru gözükmüştü. Natan, Tanrı'ya bir ev bina etmekten daha iyi bir şey düşünemiyordu. Ama Natan hatalıydı. Davut, daha önce de belirttiğimiz gibi kanlı bir adamdı. Tanrı, sen benim için bir tapınak inşa edemezsin demişti. Ancak Davut'un yüreğinde bu istek vardı. Ve Tanrı bundan ötürü onu ödüllendirmişti. Bence tapınağın Süleyman'ın tapınağı olduğunu söylemekle bir hata ediyoruz. Çünkü bütün malzemeleri bir araya getirip yüklenici bütün hazırlıkları yapan Davut'tu. Onun oğlu Süleyman sadece planları yerine getirmişti. Tapınağa aslında Davut'un tapınağı adı verilmeliydi. O gece bakın Rab ne yapıyor. Natan'a şöyle diyor. Git kulum Davut'a şöyle de. Rab diyor ki oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın? İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana konutta oturmadım. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaşıyordum. 2. Samuel 7. bölüm 4-6 ayetler arası. Tanrı'nın Natan'ı düzeltmesi gerekmişti. Tanrı ona, Davut'a söylediğin sözü gidip düzeltmen gerekiyor. Davut'a benim için bir tapınak inşa etmesini isteyişinden memnun kaldığımı söylemeni istiyorum. Ondan böyle bir şey yapmasını hiçbir zaman istemedim. Halkımdan hiç kimseden bana bir tapınak bina etmelerini istemedim demişti. Tanrı halkıyla bir çadırda buluşmuştu. Yani Tanrı kendisini halkıyla özdeşleştirmişti. 2000 yıl önce İsa Mesih'in yeryüzüne gelip bizim insanlığımızı kendi üzerine almasının nedeni budur. Yuhanna, elçi Yuhanna yani tanrısal söz, beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük der. Aramızda yaşadı söz aslında, aramızda çadırını kurdu. Çadırını burada bizim aramızda kurdu anlamına gelir. Tanrı kendisini her zaman değerli dostum halkıyla özdeşleştirmiştir, birleştirmiştir. İsraillilerle birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde halkım İsrail'i gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordun mu diyor Tanrı Natan aracılığıyla. 2. Samuel 7. bölüm 7. ayet. Yani tapınağı inşa etmek Tanrı'nın buyruğu değil, Davut'un yüreğinde olan fikirdi. Davut böyle düşünüyordu. Tanrı tapınağı inşa ettiğinden ötürü onu onurlandırmaktadır. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin diyor Tanrı. Her şeye egemen Rab diyor ki, halkın İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Bu 2. Samuel 7. bölüm 8. ayettir. Tanrı ne diyor? Sen küçük bir çoban iken ben seni seçtim. Seni ben halkımın üzerine yönetici yaptım diyor. Her nereye gittiysen ben seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım diyor. 2. Samuel 7. bölüm 9. ayette Tanrı. Tanrı'nın kitabında Davut, yeryüzünde yaşamış olan en büyük adamlardan biri arasında yer alır. Davut'u yönetici konumunda olan istediğiniz kişiyle kıyaslayın ve onun olağanüstü olduğunu göreceksiniz. Eğer peygamberleri doğru anlıyorsam, Tanrı, Davut dirilişte, ölümden dirildiğinde, onun milenyumda, yani Mesih'in bin yıllık egemenliğinde, İsa Mesih ile birlikte kral olarak yeryüzünü yönetmesini tasarlamaktadır. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e önderler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar diyor 2. Samuel 7. bölüm 10. ayette. Tanrı bunu yapacaktır. Değerli dostum, Tanrı'nın yapacağım dediği şeylere bakın. Ne diyor? 1. Halkım İsrail için bir yurt sağlayacağım. 2. Onları oraya ben yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar ve bir daha rahatsız edilmesinler. Kardeşim, bu çok uzun bir süre önceydi. Aslında Tanrı bunu 3000 yıldan uzun bir süre önce söylemişti ve hala da gerçekleşmemiştir. Ama Tanrı vaatlerini gerçekleştirecektir. Bu İsa Mesih yeryüzüne barışı getirdiğinde gerçekleşecektir. Sonra Tanrı şöyle diyor, seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Rab senin için bir soy kuracağını belirtiyor diyor 7. bölüm 11. ayette 2. Samuel kitabının. Tanrı Natan'a Davut'a kendisi için bir soy kuracağımı söyle diyor. Davut, ben Tanrı için bir ev yapmak istiyorum diyor. Tanrı, Davut bunu sen yapamazsın. Senin ellerine kan bulaşmıştır. Benim için bir ev inşa edemezsin ama bu arzunun yüreğinde olduğunu biliyorum. Seni benim için bir ev inşa etmişçesine onurlandıracak ve ben senin için bir soy kuracağım diyor. İşte Rab hep böyledir değerli dostum. Hiçbir zaman onun verdiğinden daha fazlasını veremezsiniz. Önemli olan bizim yüreğimizdeki Rab'be olan, evet o yerdir. Rab'be olan bağlılıktır. Rab'be olan itaattir ve Rab'be olan sevgidir. Günümüzde birçoğumuzun bu kadar fakir olmasının nedeni, bana göre Rab için çok az şey yapmamızdır. Kendimizi Tanrı'nın bizler için fazla bir şey yapabileceği bir duruma hiç sokmuyoruz. Davut'tan bir ders alabiliriz. Davut peygamber Tanrı için büyük bir şey yapmayı istiyordu. Ve Tanrı onun için çok daha büyük bir şey yaptı. Sen ölüp atalarına kavuşunca diyor Tanrı, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. 2. Samuel 7. bölüm 12. ayet. Bu harika bir şeydir. İncil'de Rab İsa Mesih'in Davut'un soyundan geldiğini okuyoruz. Romalılar 1. bölüm 3. ayette. Evet, İncil İsa Mesih'in Davut soyundan geldiğini yazar. Tanrı Davut'a senden sonra soyunu pekiştireceğim ve krallığı sağlamlaştıracağım demişti. Tanrı Süleyman'dan söz etmiyordu. Hayır, Tanrı Rab İsa Mesih'ten söz ediyordu. Adıma bir tapınak kuracak olan O'dur. Ben de O'nun krallığının tahtını sonsuza kadar sürdüreceğim diyor 2. Samuel 7. bölüm 13. ayette. Burada söz konusu kişi Süleyman'dır. Davut'tan sonra gelen kişi O'dur. Ancak krallık Süleyman'ın ötesine gider ve ta geleceğe bakar. Ne diyor Tanrı sözü? Onun krallığının tahtını sonsuza kadar pekiştireceğim. Bu Davut'un tahtından söz eder. Rab-i Mesih bir gün Davut'un tahtında oturacaktır. Melek Cebrail'in Meryem'e verdiği mesaj buydu. O yüce olacak, ulu olacak ve kendisine en yüce olanın oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecektir demişti Luka 1. bölüm 32. ayette. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim diyor 14. ayette. Yine Tanrı'nın yapacağım dediği şeylere dikkat edin. Tanrı çok özel bir şekilde onun babası olacağım demektedir. Rab-i Mesih dirildiğinde Mecdelli Meryem'e bana dokunma dedi. Çünkü daha babamın yanına çıkmadım. Ama kardeşlerime git ve bildir. Babamın ve babanızın, Tanrımın ve Tanrınızın yanına çıkıyorum demişti. Tanrı İsa Mesih'in üçlü birlikteki konumundan ötürü babasıdır. Tanrı yeniden doğuşum aracılığıyla benim de babamdır. İsa Mesih aracılığıyla ama kendisini kabul edenlerin tümüne, onun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisi verdi diyor Yuhanna 1. bölüm 12. ayette. Kime? İsa Mesih'e iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisi verdi. Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ettiğimde bana kendi oğlu olma hakkını vermiştir. Bu hak onun adına iman edenlerden başkasına verilmez. Tanrı, ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak demektedir. 14. ayetin son kısmı çok tuhaf bir bildiridir. Kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Bu ayeti ilginç bir şekilde şu şekilde tercüme eden de var. Üzerine suç yüklendiğinde onu insanların sopalarıyla yola getireceğim. Tanrı'nın Şimdi söylemekte olduğu şey de aynen budur. Tanrı suçlu olduğunda ben onun babası olacağım, o da benim oğlum olacak demektedir. Bu baba Tanrı'yla oğul Tanrı arasında olan eşsiz, benzersiz ilişkidir. Ama eğer suç işlerse, yani üzerine suç yüklendiğinde, kimin suçu? Sizin ve benim suçumuz. İsa'nın üzerine yüklendiğinde bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. O bizim için çarmıhta ölmüştü. Bizim suçlarımızdan ötürü o eziyet çekti. Çarmıhta ölmesinin nedeni buydu. Haç üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıdı, öyle ki günah yönünden ölüp doğruluk için yaşayalım. Onun yaralarıyla siz iyi oldunuz diyor Tanrı sözü. Yani günahlarımızdan şifa bulduk. Peygamber Yeşaya Mesih hakkında ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü, acı çekmesini istedi der. Davut'un soyundan gelecek kişi dünyanın günahlarını üzerinde taşıyacaktı. Yeşaya aslında hastalıklarımızı o taşıdı, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulduğunu, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız, baş kaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza onun üzerine indi, ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyunlar gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi dediğinde Rab İsa Mesih'ten söz etmeyi sürdürür. Onun yaralarıyla biz şifa bulduk. Neden şifa bulduk? Günahtan şifa bulduk. Dostum, günah insanlığın başına bela olan korkunç hastalıktır. Tanrı'nın kötülük yapınca onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim demesinin nedeni budur. Ama senin önünden kaldırdığım Saul'dan esirgediğim gibi ondan sevgimi hiçbir zaman esirgemeyeceğim diyor 2. Samuel 7. bölüm 15. ayette. Yani Davut'un soyu büyük günahlar işlediği halde Tanrı Davut ve soyu için olan amacını sonuna dek yerine getirecektir. Ve Tanrı aynen böyle yapmıştır. Rab İsa Mesih'i dünyaya getirmiştir. 16. ayette soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak. Tahtın sonsuza dek sürecektir der. Tanrı bunun önemli olduğunu düşünüyordu. Çünkü Mezmur 89, 34-37 ayetlerde şöyledir. Antlaşmamı bozmayacak, ağzımdan çıkan sözü değiştirmeyeceğim. Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim. Davut'a yalan söylemeyeceğim. Onun soyu sonsuza dek sürecek, tahtı karşımda güneş gibi duracak, göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi sonsuza dek kalacaktır. Ay gibi sonsuza dek kalacak diyor. Bilim adamları aydan getirilen kayaları inceledikten sonra evrenin büyük bir olasılıkla 3-5 milyar yıl yaşında olduğunu söylüyorlar. Bu çok uzun bir zamandır. Tanrı ayın kalıcı olduğu gibi Davut'un tahtını da kalıcı kılacağını söylemiştir. Tanrı Davut'la bir antlaşma yapmıştır ve bunu bozmayacaktır. Böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı diyor 17. ayette. Bunun üzerine Kral Davut gelip Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi. Ey egemen Rab, ben kimim? Ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Ey egemen Rab, sanki bu yetmezmiş gibi kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Ey egemen Rab, insanlarla hep böyle mi ilgilenirsin diyor 2. Samuel 7. bölüm 18 ve 19. ayetlerde. Bir kez daha bu ayetin başka bir çevresine bakalım. Ya Rab Yahvi, hizmetkarının soyu hakkında çok uzun bir süre sonrası için vaatte bulundun ve yukarıdan gelecek olan adam hakkında düzenlemede beni de işin içine kattın. Ey Rab Tanrı! Bu çok ilginç bir ayettir, bir bildiridir. Gelecek olan birini bekliyorlardı. Bu kişi bir kadının soyu olacaktı. İbrahim'in soyundan, Yahuda oymağından olacaktı ve şimdi bizlere Davut'un ailesinden olacağı söylenmektedir. Davut, İsa Mesih'in kendi ailesinden geleceğinden ötürü çok etkilenmiştir. 20. ayette, Ben sana başka ne diyebilirim ki? Çünkü Ya Rab Yahve kulunu tanıyorsun diyor. Hiç Tanrı'ya yüreğinizi artık söyleyecek hiçbir şeyiniz olmayıncaya kadar her şeyinizi olduğu gibi onun önüne döktünüz mü? Davut bu durumdaydı. Kalbini dökmüştü ve içi boştu. Sadece orada Rabbin önünde oturuyordu. Ben yalnız başıma arabamı sürerken Rabbi onun sözlerini düşünmeyi, dua etmeyi severim. Ona artık söyleyecek bir şey bulamayana kadar kalbimde olan her şeyi söylerim. Rab ne kadar harikadır. Tanrımız değerli dostum harikadır. 21. ayette sözünün hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve kuluna bildirdin diyor. Tanrı'nın bütün bunları Davut için yapmasının nedeni onun iyi bir çocuk olması mıydı? Dostum göreceğimiz gibi Davut iyi bir çocuk değildi. Tanrı sizleri ve beni de iyi çocuklar olduğumuz için seçmedi. Tanrı bizleri harikulade sonsuz inayetinden ötürü kurtardı. Tanrı bizler için bir sürü özel şey yapar. Bunları bizim iyiliğimizden ötürü değil, kendi iyiliğinden ötürü yapar. Tanrı harikadır, biz değilizdir. Bizlerin Tanrı'nın ismini yüceltmemiz gerekir. Davut, Tanrı'nın kendisine söylemiş olduğu şeylerin harikalığından ötürü toparlanamamıştır. O güzel mezmurları söyleyebilmesine şaşmamalı. Yücesin Ya Rab Yahve, bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızda duyduk diyor 22. ayette. Bu ayeti sadece okumak bile size iyi gelmiyor mu? Böylesi bir Tanrı'ya sahip olmak ne büyük bir ayrıcalıktır. Şimdi Ya Rab Tanrı kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut, sözünü yerine getir diyor 2. Samuel 7. bölüm 25. ayette. Bunun Davut'un kurtuluşu olduğunu biliyor muydunuz? 2. Samuel 23.5'te söylediklerine kulak verin. Soyum da Tanrı'yla böyle değil mi? O benimle sonsuza dek kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı o sağlamayacak mı? Davut, Tanrı'nın vaat etmiş olduğu şeylere güveniyordu. Tanrı size bir vaatte bulunmuştur. Bu vaat Yuhanna 3.16'da kayıtlıdır. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun der. Tanrı'ya inanacak mısınız? Davut Tanrı'ya inanmıştı. İbrahim'in de Tanrı'ya inandığını görmüştük. Musa Tanrı'ya inanmıştı. Yeşu Tanrı'ya inanmıştı ve Tanrı sizin de kendisine inanmanızı istiyor. İsminiz her neyse size bugün bana iman et. Mesih'e kurtarıcın olarak güvenirsen seni kurtaracağım diyor. Sizin ve benimle yapmış olduğu antlaşma budur.